17. ayrım, sayfa 168. Sen Filipino musun? Küçük kız Hamra Caddesi'ndeki Horse Nose'dan dışarı koşup önüne çıkıverince, öyle parmağını yüzüne uzatıp bağıra bağıra sorunca, hiç cevap vermeyebilecekken, evet diye kekeledi Filipina. Kız eliyle iki işareti yapıp, Arap aksanlı İngilizcesiyle sevinçle bağırdı. Benim iki tane Filipinom var. Filipina'nın dizleri titremeye başladı. Tam iki tane. Annesi lokantadan dışarı çıkıncaya kadar tekrar etti şarkı olarak. Benim iki tane, iki tane. Filipina beyaz elbisesiyle büsbütün albino kesildiğinde, anne, Dolce Gabbana gözlükleri estetikle minnacık kalmış burnundan kayarken, küçük kızını çimdikleyerek derhal lokantadan içeri soktu. Ne konuşmuştuk Nada? Hani kitapta ne diyordu? Onların ülkelerinde ne vardı? Fil, değil mi? Filipinolara öyle yapmayacaktın hani? Siktiğimin filleri. Filipina kulağına eğilen küfür fısıltısıyla geri döndü. Dudakları bordo rujlu, gözleri renkli lensli, neon mavisi kirpikleriyle bir yüz ona gülümsüyordu. Yüz, sakızını çiğnerken konuşmaya, bir yandan da Filipina'yı dirseğinden hafifçe iterek olay yerinden uzaklaştırmaya çalışırken devam etti. Takma o karıyı, şu kitap çıktığından beri hep aynı şey. Filipinoların neyi var? Filleri var. Kadının teki o kitabı yazdığından beri böyle. Benim madam da aldı çocuklara. Bizim kültürümüz şöyleymiş, böyleymiş. Filipinli hizmetçilere kötü davranılmamalı falan filan. Ay çok sinir oldum. Neyse ben Linet, sen? Filipina. Linet, Filipina'yı Horse Nose'un biraz ilerisindeki San Francisco Kilisesi'ne doğru yönlendirdi. Horse Nose lokantasının yanındaki fotoğrafçının vitrinini dolduran, tropik fonlar üzerine çekilmiş, gülümseyen Filipinli kadın portreleri, artık ikisinin yüzlerine değil, Hamra Caddesi'ne bakıyordu. Filipina'nın canı, bir kiliseden ziyade gizli bir dünyaya girmek üzere olduğunu bilseydi, bu kadar sıkılmazdı. Demek gösteri maymunu buymuş. Fısıltı Deniz'in kulağının arkasına ve ensesine isabet ettiğinde, bir buçuk gündür Paris'te Arap Enstitüsü'ndeki kökten dince şiddete karşı dayanışma, ılımlılık toplantısında, aynı sandalyede, aynı biçimde yığılmış kalmış omurgası, bel kemiğini içeri, kalçasını dışarı doğru kıvıracak şekilde doğruldu. Ses hızında ensesinden karnına indi, göbeği içeri çekildi, eli saçlarına giderken geri döndüğünde esmer adam çoktan sandalyesinde kaykılmış, alaycı gülümsemesini yüzüne takmış ve elleri kotunun ceplerinde, ayaklarını önünde duran Deniz'in yanına doğru uzatmıştı. Dünyada önemli olan her şeyi biliyor, gerisini de asla önemsemiyordu. Sanki onunla birlikte olsan hep gülerdin ve ancak hakikaten ciddi olan şeyler dışında her şey büyük bir şaka olurdu senin için. Hep gülerdin. Gülümseyerek başını salladı Deniz sadece. Geri toplantıyı izlemeye döndüğünde başka bir kadındı. Bir kadındı. Yeniden. Çorabının kaçığını eteğiyle örttü. Gözler ensesinde olmalı şimdi. Orada topuzundan kurtulup düşmüş bir bukle var mı? Başını kıpırdattıkça derisinde tökezliğe duraklığı hareket eden. Güzel mi ensesi? Ensesini elledi. Ensesi güzel. Olmalı. Merhaba. Ziyad ben. Ses, ensesinde olduğundan emin olduğu bukleyi kıpırdattı. Bu kız o mu diye soracaktım. Bahsettikleri şu eski İhvan militanı yani. İhvan, Müslüman Kardeşler Örgütü'nün Arapça kısa ismi. Yani, dedi Deniz, gösteri maymunu. Evet. Deniz, toplantının başından beri cebinde tuttuğu yaka kartını, belli olmayacak hareketlerle yakasına takmaya ilk kez karar verdiğinde, Ziyad arkada çıkarttığı sesten hiç utanmadan kendi yaka kartıyla oynamaya başlamıştı. Kesinlikle ensesine bakıyordu. O, ensesine uzun uzun bakacak bir adam gibiydi. Çünkü içeri girişini görmüştü Deniz. İki kotundan muhtemelen daha temiz olanının üzerindeki kaykılmış kazağı, "Umarım bütün bu insanların bana hayran olması için 15 dakikadan fazla harcamam gerekmez." gülümsemesiyle uyum içindeydi. Gizli bir şeyi vardı sanki. Ona dokunursan seni ona bağlayacak bir şey. Öyle bir sakin güvenle yürümüştü. Işığı öyle bir ışık arayanların gözünden kaçacak gibi değildi. Şapkası da pek güzelmiş. Bunu Deniz'in ensesine o kadar yakından söyledi ki, kesinlikle ensesine bakıyor. Deniz kızardığı için geri dönmedi. "Bazen başımı açıyorum, bazen kapıyorum. Bunu nasıl yapacağıma artık ben karar veriyorum. Bazen başörtüsü kullanıyorum, bazen de böyle şapka takıyorum." Genç kadın etrafında daire şeklinde sıralanmış 30 kadar ülkeden gelen yazar, akademisyen, araştırmacı, gazeteci, sivil toplum örgütü üyesinden oluşan izleyiciler de gözlerini gezdirirken başındaki simli bereyi düzeltti. Kalabalığın elleri ya çenelerinde, ya yanaklarında, ya da dizlerinde birleşmişti. Ortalarına aldıkları bu karmaşık kimliği inceleyen adamlar ve kadınlar, abartılı ve suni ciddiyetlerinin altını ahşap bir sessizlikle çiziyorlardı. Kodada olarak kendine Fatima'yı seçen, aslen Londra doğumlu olan eski militan, başka ve daha ilginç bir dünyadan geliyor olmaktan, o dünyayı anlatarak yıldızlaşmaktan gururluydu. Hangisinin boynunu daha dik tutmasına neden olduğu belli değildi. Bir zaman başka bir dünyada bir hikaye yaşamak mı, yoksa geri buraya anlatacak bir hikaye getirmiş olmak mı? Genç kadın Fransa merkezli bir sivil toplum örgütü tarafından Kızılderililerden alınan hazine parçalarının İspanya kraliçesine sunulmasından çok da farklı olmayan bir biçimde tanıtılmıştı topluluğa. Ilımlı İslam'ın desteklenmesinin dünya için artık tek çare olduğunda hemfikir topluluk için de bu vaka müthiş önem arz ediyor, katılımcılar arasındaki bütün gazeteciler, ılımlı Müslümanlar kendilerini radikaller karşısında çok yalnız hissediyor başlığıyla yazacakları röportajları şimdiden görüyorlardı. Kod adı Fatima, son derece hanımefendi hareketlerle eteklerini düzeltiyor, gözlerindeki bakışı ayarlıyor, burnunu yukarı kaldırıyor, cümlelerin arasında dramatik esler veriyor ve kendisine sunulan tek seçenek olan yıldızlığın keyfini çıkarmaya gayret ediyordu. İhvan üyesiyken böyle bir bireysel karar hakkım yoktu. Örgütün içinde birey yoktu zaten, ben yoktu, biz vardı. Oysa İslam'da zorlama yoktur. İslam hoşgörü dinidir. Çünkü İslam, Avusturyalı moderatör, İslam tebliğine geçildiğini fark ettiği anda akışı sorusuyla böldü. "Peki Fatima, ne istiyorlar? Biz ne yapabiliriz? Müslümanları Avrupa'ya entegre etmek için sence ne yapılmalı? Sonuçta..." Avusturyalı kadın topluluğa Fatima'yı dışarıda bırakacak şekilde gülümseyince Fatima'nın şapkasındaki pırıltılar da oyundan atıldı. Genç kadının yüzünden toplantının başında orada olmayan bir yetimlik geçti. "Sonuçta biz sizin de Avrupa'nın parçası olmanızı istiyoruz." Karşısındaki kadının gülümsemesi uzadıkça Fatima'nın yüzü eski bir zamana döndü. Kızgın ve o kadar da hanımefendi olmayan bir zamana. Rahatsız edici uzunlukta bir es verdi. Moderatör kadın tehlikeli bir kimyasal reaksiyon başlattığını fark ettiğinde her şey için çok geçti. Fatima başörtüsüyle birlikte terk ettiği sesiyle üst perdeden konuştu. "Size soruyorum." Moderatör kadın topluluk içinde kişisel olarak işaret edilen her Avrupalının duyacağı abartılı rahatsızlığını etrafındakilerin gözlerinden medet uman gülümsemeyle örtmeye çalışırken Fatima devam etti. "Yok yok, başkalarına değil size soruyorum. Dünyadaki açlığı önemsiyor musunuz? Eşitsizliği, adaletsizliği. Bunun için bir şey yapmak istemiyor musunuz? Öfkelenmiyor musunuz? Çok öfkelenmiyor musunuz bazen? Evet, öfkeleniyorsunuz. İşte o zaman siz de potansiyel bir İslami örgüt üyesisiniz. Aslında hepiniz birer. Peki Fatıma, çok ayrıntıya girmeden yani ne yapmalı sence buradaki insanlar? Aralarında birbirlerinin öfkesine meydan okuyan bir bakışma gidip gelirken, salonda gergin sessizlik lüzumundan fazla uzarken, Ziyad çoktan kollarını Deniz'in sandalyesinin arkasına dayamış, güldüğünde verdiği nefesle Deniz'in boynundan aşağıya ılık ılık iniyordu. Ne demesini bekliyorlar bu kızcağızın? Hepsine bana verdiğiniz şapkalardan verirseniz bu işi çözersiniz tatlı bayan. Deniz ancak kahkahasının tükürüklerini tutabildi. Sesi tahta zeminde çoğalırken Ziyad sandalyesinden kaykılmış, olayla hiç ilgisi yokmuş gibi cık cık cık diyordu. Cıkcıklar Deniz'in karnına atılmamış kahkahaların ağrısı olarak iniyor ve güç bela yanından, arkasından, önünden geçtiği her sandalye için gülüşünü bastırmaya çalışarak avucunun içinde kimlik kartını sıkarak kendini dışarı atıyordu. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, pardon, özür dilerim. Ziyad ise sanki salonun ortasında bir yaya geçidi varmış, kendisi de o geçitten yürüyen biriymiş gibi çıkıyordu kapıdan. Ne var? Doğruyu söylüyorum, o şapka İslami hareketi çözer. O şapkayı kime taksan çözülür, iddia ediyorum. Deniz kahkahalarının peşi sıra merdivenlerden aşağıya indi, Ziyad peşinden. Yine ağır ağır, ağır ağır gülerek. Senin ne işin var ki burada? Ziyad sanki Deniz'i tanırmış gibi sorunca bu soruyu, ılık ama tedirgin edici bir şaşkınlıkla durdu Deniz. Toparlayıp kendini omurgasından aşağı inen suyla canlandı. Asıl senin ne işin var? Beyrut'ta çeşitli sivil toplum örgütleriyle çalışıyorum ben. Alakam yok yani bu toplantıyla. Yorulmuştum. Paris'li arkadaşlar böyle bir tatil uygun gördüler bana. Tatilde sayılırım yani. Ben de, dedi Deniz dediğine şaşarak. Niye dedi ki bunu şimdi? Aç mısın? Deniz derhal acıktı. Şöyle döle möle bir şeyler yesek mi diyorum. Yiyelim, dedi Deniz. Pondesalı'yı geçip etrafta en berbat yemekleri yapan kafeyi bulup yemeği çok sevdiklerinde Ziyad Deniz'i 8, Deniz Ziyad'ı Oxford saçmalıklarıyla bir kez güldürmüştü. Masada ikisinin de yaka kartları duruyordu. Kahve sessizliğinde sıra onlara ancak gelmişti. Nefret ediyorum bu yaka kartı meselesinden. Herkes hormonsuzdur damgasıyla satılan domatesler gibi görünüyor bunlarla, dedi Ziyad. Ben de hiç bilemem, takayım mı takmayayım mı? Orta Doğulusun sen de, ondan. Tahammül edemiyoruz biz öyle şeye. Neye? Hikayemizi anlatmadan birbirimizi tanımaya. Deniz galiba aşık oldu. Peki Monsieur Ziyad B. Abuşar, bu B nedir? Ziyad kaykıldı, çocuklar gibi utanırmış gibi yaptı, güldü. Camdan dışarı baktı. Deniz sonra birçok kez yapacağı gibi isyar etmek zorunda kaldı. Söylesene. Komik, saçma yani, boş ver. Nasıl yani canım? Söylesene işte. Ziyad sakalıyla oynadı. Deniz'in gözlerine bu kadının birazdan gülünce ne güzel olacağını düşünür gibi baktı. B, yani Beyrut. Deniz'in karnına kalp gibi tıp tıp atan bir tohumcuk düştü. Açıklığa kavuşturulması gereken bazı meseleler var ki pekala hikayenin akışı içinde eşit parçalar halinde düzenli bir biçimde anlatılabilirdi. Ama gelin görün ki hiçbiri ne eşit parçalar ne de düzenli bir biçimde cereyan etmişti. Her şey hep birlikte oluyordu. Her ne kadar dünyanın geri kalanı, Orta Doğu'nun hikaye anlatma biçiminin binbir gece masalları gibi bir şey olduğunu sansa da, Asla öyle bir şey olmadı. Sokak, hayat, insanlar bu topraklarda hikayelerini hiçbir zaman öyle anlatmadılar. Öyle anlatabilselerdi, o zaman herkes onların başlarından geçenleri biliyor olurdu ki kimse bilmiyor. Maalesef açıklığa kavuşturulması gereken meseleler sadece yaşanabilecek kadar karmaşıktı. Öncelikle Ayşe birkaç gün boyunca Dahya'ya gitmeyi düşünüp gitmedi. Birincisi, bu sıcakta Aşrafiye'den Dahya'ya gidecek bir taksici bulmak imkansızdı. Taksiciler açısından olayın sıcakla değil, şehirdeki siyasi, etnik ve dini ayrımlarla ilgisi vardı. Hristiyan Aşrafiye'den Hizbullah'ın hakim olduğu Şii Dahya'ya gitmek isteyen biri, öncelikle Sünni Hamra'ya gitmek zorundaydı. Hamra'dan Beyrut sayılmayan ama Hamra'ya toplam 10 dakikalık mesafede bulunan Dahya'ya geçmek ancak bu şekilde mümkün olabilirdi. Yine de Ayşe'nin Dahya'ya gidememesinin nedeni sıcaktı. Çünkü sıcaklar bastırınca tesettüre girmiş olmaktan müthiş sıkıntı duyuyor, hiç dışarı çıkmak istemiyordu. Eğer başı açık birisi bu sıcakta nasıl dayanıyorsun bu başörtüsüne diye sorsa, muhakkak her başörtülü gibi o da Allah sabrını veriyor diyecekti ama esasında Allah sabır mabır vermiyordu. Bildiğin yapış yapış terliyordu insan ve Ayşe terleyince sinirlenen bir kadındı. Asabi pistonları buhar çıkarmaya başlıyor, vagonlarını oflaya puflaya sürükleyen bir lokomotife benziyordu. Dolayısıyla sinirlerini bozacak bir ziyaret için Beyrut'un sıcakla iyice kızışmış etnik, siyasi ve dini kimlik gerginliklerinden kurulu raylarına çıkıp pistonlarını yormaya mecali yoktu. Bu sıcaklarda sinirlendikçe aklında sadece bir tek şey oluyordu: niye örtündüğü. Kararının gerekçesi sanılabileceğinin aksine bir cüce ile ilgiliydi. Ayşe güzel kadın, kalçalı ve Beyrut'ta herkes birbirine bakar. Öyle kaçamak değil, durup şöyle uzun uzun röntgenini alırcasına Ayşe'nin deyişiyle. Hep sinirlendi buna Ayşe. 13 yaşından beri hep tedirgin. Bakmasınlar istiyor. Öyle bakmasınlar. Başka türlü baksınlar. Kendisi görmesin. Yürüsün sokaklarda ve bakışlar yolunu kesmesin. Kendine hep bir biçim vermeye gayret etti. Öyle bakılmayacak bir şekil. Olmadı. Herkes bakar çünkü Beyrut'ta birbirine. Ve bir gün Hamra'da yürürken aceleyle yerde bir şey gördü. Şey gibi bir şeydi. Bir cüce kadın yerde boncuklar satıyordu. Başı örtülü bir cüce kadın. Herkes ona bakıyordu elbette, boncuklara kimse. Çünkü cüceydi, bakılacak bir şey. Bir cüce kadın niye örtünür ki? Allah için mi? Belki, ama daha ziyade bakılmaktan sıkıldığı için olmalı. Bir cüce örtünse ona bakmaktan vazgeçer mi insanlar? Hayır, elbette. Ama cücede bir tuhaflık. Sanki artık diyor ki, bana bakıyorsan bu seninle ilgili. Ben kapalıyım, örttüm üstümü. Bir rahatlık, bir özgüven. Boncukları diziyor, ağzında iplerin ucunu ıslata incelte. Üstünü örtmüş bir cüce, dünyaya karşı. Eyvallahsızlık olarak. Ayna gibi örtü. Kim baksa bakışını geri veriyor eline. Sanki cüce değil kadın, başörtülü bir kadın. Öylesine bir rahatlık. O gündü işte. Ayşe o gün örtündü. Üstünü örttü. Görünmemek için. Herkesin çok fazla göründüğü bir çağda görünmemeyi seçtiği için. Bu kadar. Ve fakat bu saçma sırrı anlatamayacağı için kimse bunu bilmedi. Nasır hariç. O kahkahalarla güldü. Arağı döküldü üstüne, karısının aslında bir cüceye özendiğini duyunca. Sıcak bir gündü. Ayşe'nin hiç Dahya'ya gitmek istemeyeceği bir gün. En önemlisi, Nasır onun Dahya'ya gitmesini, orada duyduğu hikayelerle karnını şişirmesini, Ayşe'nin içine katılmadığı hikayeleri dinleyince karnı şişerdi. Dahya'dan eve öfke taşımasını istemiyordu. Ayşe'nin o hikayeler içinde kaybolacağından korkuyordu Nasır. Çünkü kaybolmanın ne demek olduğunu biliyordu. Eskilikten tanınmaz hale düşmüş Mercedes'inin konsolunda bu yüzden onlarca pusula vardı. Filipina onun arabasına ilk kez binip babasının mektuplarında Doktor Hamza'nın ismi dışında Latin harfleriyle yazılmış tek şey olduğu için ismini bildiği Şatile kampına gitmek isteyip sadece şehirde bir turla yetinmek zorunda kaldığında Nasır'ın yollardaki siyasi ve askeri kontrol noktalarında herkesten daha fazla oyalanmasını Arap gevezeliği sanmıştı. Oysa hayatta kalmak için konuşmayı, 18 yaşında savaşmaya başladığı Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Güney Lübnan karargahlarında öğrenmişti Nasır. Şimdi savaşsız kalmış her şehrin her erkeği gibi o da bunca bilgiyi kullanacak yer bulamıyor, kontrol noktalarında artık kendisine soru sormayan askerlerle konuşmasını lüzumsuz uzatıyordu. 26 yaşına geldiğinde 8 yıl savaştıktan sonra emrine bir müfreze verilmişti. İsrail'e 4 kez girdiğini, her seferinde her elinin ikişer parmağını kullanıp iki zafer işaretiyle 4 diye göstererek anlatırdı Ayşe'ye. İsrail'den 4 kere canlı dönen bir savaş azizi sayardı kendini. Fakat eğer 4. seferinde başını belaya sokmasaydı, belki bugün Filistinli, tuzu kuru, politik bir yarı aziz olarak eski zaman bıyıklarını çekiştirerek Avrupa şehirlerinden birinde yaşıyor olabilirdi. Ama İsrail'e yaptığı son seferinde yanlış bir noktaya saldırmış, siktiğimin pusulası kırıldığı için hayatının bütün yönleri de tepe taklak olmuştu. Beyrut'a döner dönmez, boktan bir mahkemede FKÖ tarafından bu yaşamsal hatası için ölüm cezasına çarptırılmıştı. Şimdi Şatile kampında yaşayan ve kendi yaşıtları gibi camiye gitmeyi inatla reddeden Abu Ghassan ona yardım etmeseydi, kapatıldığı delikten kaçıp Ermenilerin yanına, güneydeki Anjar köyüne sığınamazdı. 2 yıl kendini unutturduktan sonra Beyrut'a Ermeni mahallesi Burşamut'a gelmiş ve sonra da trafik gerillası olmuştu. Sonra hiç kaybolmadı Nasır ama kaçarak yaşamak bilgisi bir kere yapıştı mı ete izi çıkmaz. Nasır her kontrol noktasında gerekli gereksiz yalan söylemek ihtiyacıyla doluyordu. Peşinde kimse kalmamıştı ama kaçmak istiyordu. Kimse bunu bilmiyordu. Ayşe bile.